Ayrım 9.
28. Bir genç kızın bu acıklı haline, genç bir kalbin bu ıstıraplı sırlarına saygı göstererek meselenin daha ilerisini kurcalamayalım. Fakat neden bu kadar mahzun, fakat niçin bu kadar ıstıraplı? Orasını şimdilik bilmiyoruz, ileride belki onu da öğreniriz. Salonun loş bir köşesinde büyük bir sütunun arkasında uzun parmaklarını kıvırcık saçlarının içine geçirmiş düşünen ve efendilerine yollarında can verecek kadar sadık olan harem ağalarından biri, Karun kadar isterse bütün Afrika'yı satın alacak kadar zengin efendisinin bu kızı son derece beğendiğini hepsine söylemiş ve esirin kendisine de ayrıca müjdelemiş. Fakat kız bundan hiç de memnun olmamıştı. Bir genç kızın sırlarını bundan ziyade incelemeye hakkımız olmadığı gibi sır saklamasını gayet iyi bilen kalemimiz de şimdilik buna müsaade etmiyor. Bununla beraber genç kızların büyük bir titizlikle sakladıkları sırlarını çok defa ya iki damla gözyaşı yahut manalı bir gülümseme kendileri de farkında olmaksızın birden açığa vuruverir. Salonun en ziyade neşe ve sevince boğulduğu bir sırada deminki harem ağasının, haydi ismiyle söyleyelim, Cevher ağanın zihninden bilmem neler geçiyordu ki yüzü fırtınalı karanlık bir gece gibi karmakarışık olmuş, gözleri şimşek şimşek çakıyor, galiba zenci olduğu ve tabiatıyla erkeklikten ebediyen mahrum bir adam olduğu için Sudanlılara lanet ediyordu. Zavallı Cevher. Tabiatı heyecanlandıracak bir yeşillik, üzerinde cıvıl cıvıl kuşlar ötüşen bir ağaç gölgeliğinde oturup türkü söyleyecek serin bir su kenarı bulunmayan, fakat her şeye rağmen yine de vatanı olan o çöllerden seni koparıp almışlar. Çağıl çağıl akan suları lacivert göklere doğru boy vermiş yemyeşil ağaçlarla çevrili, içi her renkte her kokuda binbir türlü çiçeklerle dolu bir bahçenin içine kanatları kesilerek koy verilen bir kuş gibi salıvermişler. Daima kurak, daima yakıcı bir güneşin altında kül olmuş Sudan'ın toprakları üzerinden alıp Mısır'ın bu mükellef salonlarına getirmişlerdi. Hem de nasıl bir vazifeyle. O kuş o bahçede üzerinden süzülüp geçen bulutlara, kanat çırparak uçuşan öteki serbest kuşlara, etrafındaki yemyeşil ağaçlara nasıl derin bir özlemle bakarsa zavallı Cevher de nurlara gark olmuş bu salonlara, her biri başka bir alemden inmiş melekler kadar güzel bir kızlara öyle yakıcı bir bakışla bakıyordu. O kuş başının üstünde gördüğü uçsuz bucaksız göklere doğru yükselmek isteyip de kanatsızlığını anladığı zaman nasıl bir ıstırap duyarsa, erkeklikten ebediyen yoksun bırakılan bu zavallı adam da güzel bir kızın semaları olan engin manalı derin mavi gözleriyle karşılaşınca cehennemi bir yoksunluk ateşi içinde öylece kıvranır dururdu. Cevher akşamdan beri sazendeler arasında ut çalan, saf güzelliği, narin endamı, ruhu okşayan tatlı bakışlarıyla öteki sazendelere hiç benzemeyen bu kızdan gözlerini bir türlü ayıramıyor, bu esir kızın üzgün duruşundan, hazin bakışlarından bir şeyler seziniyor, kafasında düğümlenen soru işaretini çözmek istiyordu. Afrika'nın kışın bile Avrupa ve bilhassa Londra gündüzlerinden daha parlak, mehtaplı bir gecesiydi. İçerideki saz alemi sona ermiş, bahçede mehtap safasına çıkılmıştı. Bahçedeki büyük gölün durgun suları üzerinde bir sandal ağır ağır ilerliyordu. Kendileri gibi göl safhasına çıkmış olan kızların sandalları arasından kürek çekerek geçen Cevher, günlerden beri yanından hiç ayırmadığı esir kızı küçük bir sandala almış, tenha bir kıyıya doğru çekilip gidiyordu. Gölün bir tarafında mehtabın nuru ile bir kat daha parlayan ve gayet uzun saçları mavi suların üzerinde dalgalanan bir akasya ağacının altında Cevher sandalı durdurdu. İpini bir kütüğe bağladıktan sonra hala derin derin düşünmekte olan kıza dönerek, "Düşünüyorsun, daima düşünüyorsun. Fakat kimi? Benden çekinme. Kendine yakın bil. Yüzüm siyah ise ruhumun da karanlık mı olması gerekir? Ben noksan bir vücut isem bir kalbim de yok mu? Kimseye acımaz, kimseyi sevmez miyim sanıyorsun? Beni bir dost, bir abi, hatta istersen bir kız kardeş say. Seninle dertleşelim," diye söze başladı. Acılarına, kederlerine karşı gösterilen bu derece yakınlık kendisini sevindirmekle beraber kız, gönlünün en gizli, en kutsal sırlarını açmayı bir türlü cesaret edemiyor, susuyordu. Kızın hiç cevap vermeyerek etrafına bakındığını gören Cevher, "Haydi çekinme, kimsecikler işitmez, korkma. Etrafımızdaki bu ağaçlar, bu çiçekler, şu mavi sular sır saklamasını bilirler. Bunlar insan değil ki hıyanet etsin," diye söze devam etti. Esir kızın gözleri dolu dolu olmuştu. Neredeyse hemen boşanıverecekti. Titrek bir sesle cevap verdi. Kederimi, sırrımı sana söylemekte ne fayda var? Söyleyip de bana acıyan o hassas kalbini yaralamak insafsızlık olmaz mı? Cevher daha ziyade coşarak, "Oh yok yok, seni belki kurtarırım, derdine belki bir çare bulurum, söyle. Sevgili anneciğinden nasıl ayrıldığını, eğer geleli çok olmadıysa memleketinde bir nehrin kenarında, başını sevgilinin kucağına dayayıp da üzerleri karla örtülü dağ tepelerini seyrettiğin zaman, gönlünde neler duyduğunu bana anlat." Ucu bucağı olmayan vahşi ormanların içinde, göklerle boy ölçüşen asırlık ağaçların altında sevgilinin nişanını beklediğin oldu mu hiç? Beklediğinse o heyecanlı dakikalarda kalbin nasıl çarpıyordu? Ormanın iç taraflarında kuşlar nasıl ötüşüyordu? Sonra eve döndüğün zaman anneciğin seni nasıl telaş içinde bekliyordu? Anlat. Ben de sana memleketimin yakıcı güneşinden, sahranın yırtıcı aslanlarından beni kurtaran anneciğimin zayıf kolları arasında ne kadar bahtiyar olduğumu, ne mesut günler geçirdiğimi, sahranın o aydınlık gecelerinde mahzun mahzun şarkı söyleyerek başlarındaki testilerle su almaya gelen kızların tatlı akisleri hala kulaklarımda çınlayan berrak seslerini anlatayım. Ah sen bilmezsin. Ben sahranın perileri olan bu kızlardan daha güzel bir yaratığın dünyada mevcut olmadığını sanırdım. O ateşli sahrada bu gölgeli çehreler bana ne kadar hoş gelirdi. Her canlıyı vaktinden önce her eşyayı olduğundan ziyade büyüten Afrika, çocukken bende de mahiyetini henüz kavrayamadığım bir takım duygular uyandırmıştı. Çölün kıvırcık saçlı saf ve masum kızlarını düşünerek ara sıra kendi kendime derdim ki, sarmaşıklar gibi bir kere sarıldığı kalbi bir daha bırakmayan bu kıvırcık saçlar pek tehlikeli. Ah ne bileyim, gökyüzünde uçtuklarını işittiğim melekleri bile ben siyah sanırdım. Fakat şimdi, ah şimdi, gel istersen birbirimizin haline ağlaşalım. Cevher sözünü bitirdiği zaman genç kız başını önüne eğmiş, sinirli bir hareketle intiharesinin eteğiyle oynuyordu. Gözlerini yerden kaldırmayarak cevap verdi. Benim hiçbir derdim yok ki. Yalnız burada kalmak istemiyorum. Ben İstanbul'a döneceğim. İstanbul'a mı? Fakat niçin? Niçin? Çünkü... Ah anlıyorum, evet itiraf et. Çünkü ben burada kalırsam yaşayamam. Çünkü sözünü tamamlayamadı. Birdenbire hıçkıra hıçkıra ağlayarak Cevher'in kucağına kapandı. Cevher bu nurdan güzelliğin biricik sığınak sayarak kucağına düştüğünü görür görmez gayet zayıf ve nispetsiz derecede uzun kollarıyla genç kızı kucakladı ve yüzünü göğe doğru çevirerek "Rabbim şu biçare Dilber'i görüyor musun?" dedi. Afrika'nın bu ulvi gecesinde cennet havuzlarını andıran bu şairane gölün şirin bir kıyısında yükselen bir ağaç altını aşkını itiraf etmeye en elverişli bulan Dilber oraya geldiklerinden beri kendisine acıyan şefkatli bir abi gibi acılarını paylaşmak, kederlerini ortak olmak isteyen bu temiz kalpli Afrika çocuğunun kolları arasında devamlı ağlıyordu. Cevher, el verir dedi. Kalbimi bin parça ettin, el verir. Sonra kızın kulağına doğru eğilerek gayet yavaş bir sesle şikayet etti. Seni kurtaracağım. Fakat Allah aşkına sus. El verir. Alama artık. Kurtuluş vaat eden bu sözler genç kızı hayli yatıştırmış, ıstıraplarını biraz hafifletmişti. Yine o küçük sandalla geri dönüyorlardı. Gölün kenarına çıktıkları vakit, şurada burada top top olmuş ağaçların altından hala ut ve keman sesleri işitiliyor, vakit hayli ilerlediği için konağa dönen kızların ağaç aralarından, çimenlerin ortalarından geçişleri, bazı ressamların tablolarında bulutlar yahut sisler içinde birbirine karışık şekilde canlandırdıkları melek topluluklarını hatırlatıyordu. Cevher onurdan güzelliğin bir gölgesi gibi Dilber'in yanından artık hiç ayrılmıyordu. Dilber odasına çekip yatağına uzanmış fakat sabaha kadar gözüne bir damla uyku girmemişti. Alacakaranlıkta kalktı. Odasından dışarı çıkarken kapısının eşiğinde simsiyah bir şey görünce birden ürkerek kendini toplayıp biraz daha dikkatlice bakınca kıvrılıp yerde yatan şeyin Cevher olduğunu anlamakta güçlük çekmedi. "Cevher, niçin burada yatıyorsun?" diye sordu. Biçare adam genç kızı korumak ister gibi yattığı yerden kollarını kaldırarak "Hiç," diye cevap verdi. "Odan da rahat uyuyasın diye. Sana bekçilik yapıyorum." Bölüm 18. Dilber geçirdiği acı esirlik günlerinde çok zulüm görmüş, çok ıstırap çekmiş, çok ağlamış, insanların haksız muameleleri karşısında kalbi nefretle dolup taşmış fakat pek öyle fazla hiddetlendiği olmamıştı. Sakin ve uysal yaratılışla zaten buna elverişli değildi. Yine gözyaşları içinde uykusuz geçen bir gecenin sabahıydı. Konağın sahibi zengin Mısırlı'nın kendisinden pek hoşlandığını bir kere daha söylemeye gelen ve karşısında gülümser görünmeye çalışarak kızık bakışlar bakıyordu. O küçücük zarif ağzından birbiri ardınca dökülen sözlerde kesin bir ifade, halinde ve tavrında garip bir galyan vardı. Hiddetinden tir tir titriyordu. O konuşmasına ara verdikçe bu defa kadın başlıyor, aynı şeyleri tekrarlayıp duruyordu. Fakat Dilber'in kararı kesindi. O ilk ve son aşkına ölünceye kadar sadık kalacak, Herifin teklifini hayatı pahasına asla kabul etmeyecekti. Kadın söyledikleri işitmemek için elleriyle kulaklarına tıkıyor, karının mendebur suratını görmemek için gözlerini kapatıyor, mütemadiyen başını arkaya doğru sallayarak hayır, hayır, hayır demek istiyordu. Birçok zenginler gibi parası sayesinde her arzusuna kavuşacağını sanan Mısırlı bir noktada yanılıyordu. Bir genç kızın kalbi hiçbir zaman parayla satın alınamazdı. Para, mücevher, mal, mülk bu gönül meselelerinde hiçbir işe yaramıyor. Hani o her kapıyı açtığı söylenen altın anahtar bir esir kızın gönlünü bile açamıyordu. Kadın Dilber'i tatlılıkla kandıramayacağını anlayınca bu defa tehdit ve şiddet yollarına başvurdu. Fakat hepsi nafile, hepsi faydasızdı. Bu esir, makul şeyleri kabul etmeyen, kafasına laf girmeyen, serkeş bir inatçı, kendisine gösterilen büyük lütufkarlığı anlamayan bir nankör, efendisinin emrine itaat asiydi. Her asi gibi onu da cezalandırmak gerekti. Fakat insan kalbini yakından tanıyanlar için olayın iç yüzü hiç de öyle değildir. Dilber bütün o cazip tekliflere, arkasından bütün tehditlere, bütün şiddetlere karşı sarsılmaz bir kale, demirden bir set kesilmişti. Nuh diyor, peygamber demiyordu. Nisan yağmurlarının ilk damlasıyla ıslanır ıslanmaz kapanıp da içinde bir inci saklayan sedefler gibi Celal'in aşkı da onun temiz kalbini öylece sımsıkı kapatmıştı. Hiçbir emel ve arzusunun nüfuzuna müsaade etmiyor, ne ölçüde olursa olsun başka hiçbir kimseden gelecek lütuf ve mürüvvete açılmıyordu. Kendisini saatlerdir kah tatlılıkla, kah tehdit ve şiddetle ikna etmeye çalışan bu kadın artık Dilber'in sabrını taşırmıştı. Hiddetle kadının suratına aykırdı. Siz laftan anlamaz mısınız? Hayır diyorum işte. Efendinizin hazineleri, mücevherleri varsa benim de onların hepsinden daha zengin bir gönlüm var. Odalık mı olacağım ona? Allah yazdıysa bozsun. Ben onun suratını gördükçe nefretimden tüylerim diken diken oluyor. Git efendine böylece söyle. Dilber'in bu son ve kesin cevabı üzerine kadın da artık ümidini kesti. Doğruca efendisinin huzuruna koşup durumu anlattı. Kafasına bir türlü laf girmeyen bu kızın cüreti, isyanı hatta küstahlığı, cezasız bırakılırsa öteki kızların da terbiyesi bozulacağı için mutlaka cezalandırılması gerektiğini, aksi takdirde esir kızların eğitimi görevine devam edemeyeceğini kesin bir ifadeyle karar üzerine Dilber'in hapsedilmesine karar verilmişti. Verilen bu karar üzerine konak halkınca normal karşılandı. Yalnız Cevher bu haksızlığa çıldıracak derecede gelmişti. Holün ortasında o incecik sesiyle avaz avaz bağırıyordu. Bu ne iş bu? İnsaf ve merhametin adı da mı kalmadı? Kafkasya'nın bu temiz, masum ve güzel kızlarını Afrikalı bir tüccarın elinde böyle oyuncak yapmak, mahvetmek doğru mu? Buna Allah da razı gelmez kulda. Cevher'in bu feryatları arasında Dilber'i ikinci katta günün ışığına karşı demir panjurları sımsıkı kapalı, soğuk ve karanlık bir odaya tıktılar. Kendisini odada yapayalnız bırakıp da üstüne kapıyı kilitledikleri zaman kız acı acı gülümsedi ve kendi Kleopatra Mısır'da bir odada hapis diye mırıldandı. Bir zaman sevdiğinin gülerek verdiği bu isim kendisine o anda pek hoş pek tatlı geliyordu. Bu odaya hapsedileli 2 gece olmuştu. Mahbesine bir türlü alışamıyor, insan zihnine yabancı bir takım karanlık fikirlerin ıstırap yükü altında başı öne eğilmiş kara kara düşünmüş, boş bir sinema şeridi halinde gözlerinin önünden geçiyordu. Çocukluğu ne kadar mesut geçmişti. Sonra günün birinde kendisini sevgili anneciğinin, sevgili babacığının kucağından çalarak, doğup büyüdüğü o cennet gibi yerlerden ayırarak, bilmediği yerlere götürüp satmışlardı. Bundan sonraki hayatı bir faciaydı. Kah zalim bir kadının yanında hırpalanarak, dövülerek ezilmiş, kah bir esircinin ortaçağ zindanlarını andıran evinde çok korkulu ve ıstıraplı günler geçirmiş, nihayet son defa Asaf Paşa'nın evine satılmış ve büyük aşkı işte bu evde başlamıştı. Celal Bey'in kollarını hala incecik belinde, ilk öpüşünün sıcaklığını hala dudaklarının üzerinde hissediyor, başında neler geleceğini hiç düşünmeden yaratılışın kendisine vermiş olduğu o hassas kalbinde açılan yaraların sızlayarak kanadığını duyuyordu. Kara talihi kendisini şimdi de nerelere atmış, kimlerin eline düşürmüştü. Aşkının beşiği olan o bahçeyi, Celal'le buluştukları yeri, aşkını, sevdiğini, her şeyini uzaklarda bırakarak kimsesiz yalnız başına kapatıldığı bu odanın, bu Mısır hapishanesinden kendisini kim kurtaracaktı? Eğer derin düşüncelere dalmış olan başını kaldırıp da arkasına bakacak olsa, sevgilisinin hayalini görerek ilk defa seni seviyorum deyişini işitecek sanıyordu. Kırılmış bir gönül, satılmış bir muhabbet, mazi olmuş bir istikbal. Hep orada arkasında duruyordu. Koynundan gözyaşlarıyla bazı yerleri bozulmuş bir resmi çıkarıp uzun uzun baktıktan sonra bir kendinden geçiş içinde dudaklarına götürdü. Azim, şiddet ifade eden ve zeka ışıklarıyla parlayan bu iri siyah gözler, namus ve faziletin aynası olan bu geniş alın, kuvvet ve merhamet okunan bu çehre. Şimdi uzaklarda, çok uzaklardaydı. Artık her şey bitmiş, mahvolmuştu. Deminden beri elinde tuttuğu ve yüzüne gözüne sürdüğü resim sanki canlıymış da söyledik anlıyormuş gibi "Bu oda çok karanlık, çok soğuk, belki üşürsün" diye resmi tekrar öperek koynuna soktu. Düşünüyordu. Ne derin bir düşünce, ne tesirli bir sessizlik. Birden irkildi. Gecenin bu derin sessizliği içinde kulağına ansızın bir ses gelmişti. Evet, odanın penceresinde önce yavaş yavaş başlayan, sonra gittikçe artan bir tıkırtı vardı. Başını gayri ihtiyar o tarafa çevirdi. Tüyleri diken diken olmuş, gözleri büyümüş, korku ve şaşkınlık içinde dikkatle bakıyor ve dinliyordu. Tıkırtı şimdi daha da fazlalaşmıştı. Perişan bir halde yere uzandı. Bir eliyle yerdeki halıya sımsıkı tutunarak korku ve dehşetle yuvalarından fırlayacak gibi olan gözlerini pencereden ayıramıyordu. Gece yarısından sonra penceresinde bu tıkırtı ne olabilirdi? Yoksa bu bir hırsız, bir katil miydi? Demek ki hayatının son dakikalarını yaşıyordu. Bağırmak, imdat istemek için ağzı bir karış açık fakat sesi boğazında düğümlenmiş, saçları ürpermiş, hayat ile ölüm uçurumları arasında yapayalnız kaldığı bu odanın pencerelerini, panjurlarını kırmaya çalışan demirden bir el belki de bir iki dakika sonra kalbine bir hançer gibi saplanıverecekti. Böyle korkulu düşünceler içinde vücudu baştan ayağa buz kesilmiş, zangır zangır titrerken pencere kanatları odayı sarsan bir şiddetle ardına kadar açıldı. Ellerinin ve başının muhtelif yerlerinden kanlar damlayan bir adam içeriye atladı. Dilber dehşetle "Kimdir o?" diye haykırdı. Adam heyecandan kısılmış bir sesle nefes nefese cevap verdi. "Korkma, ben Cevher. Şimdi penceredeki şu merdivenden aşağı in. Aman çabuk ol, fırsat kaybolacak." Kız gözlerine ve kulaklarına inanamıyordu. Cevher mi? Mümkün değil. Uzandığı yerden yavaş yavaş doğruldu. Cevher'in yanına gitti. Karşısındaki adamın gerçekten Cevher olduğunu anlayınca biraz sakinleşmişti. Kurucusunun üzerinde yer yer kan lekeleri bulunan ellerine minnetle sarıldı. Hayat Cevher sanki hiçbir şey işitmiyor, hiçbir şey anlamıyor gibi sözüne devam etti. Aman çabuk, biraz çabuk ol. Laf ile kaybedecek vaktimiz yok. Hayli kan kaybettiğim için takatim kesiliyor. Bütün engelleri aştım. Bütün ol. Bir an önce hürriyetine sevdiğine koş. Yarın bütün Mısır aciz bir esirin zayıf kollarıyla demir pencere kanatlarını sökerek hürriyeti seçtiğini işittiği zaman hayretten dona kalsın. Dilber hiçbir şey söylemeden açık pencerenin yanına yaklaştı. Bir şeye karar vermek ister gibi biraz düşündü. Sonra yavaş yavaş merdivenden inmeye başladı. Cevher yukarıda merdivenin pencere kenarına dayalı uçlarından sımsıkı tutmuş, "Aman yavaş," diyordu. "Dikkatliyin. Burada dayanacak yer pek uygun olmadığı için zaten merdiven sallanıyor. Çıkıncaya kadar neler çektiğimi bir ben bilirim bir de Allah. Aman dikkatliyin. Biraz daha yavaş." Cevher'in yardımıyla kazasız belasız aşağı indi. Sanki rüyadaymış gibi hayretle bakıyordu. Dilber'in ayakları yere değince Cevher de yukarıdan inmeye başladı. Fakat bir yandan merdivenin sallanması, bir yandan geçirdiği korku ve heyecan, bir yandan da yaralarının kanaması nedeniyle gözleri kararıyor, bacakları titriyordu. Dördüncü basamağa kadar inmişken tekrar yukarı çıkmak zorunda kaldı. Kendi kendine "Buradan inmek tehlikeli," diyordu. Aşağıdan Dilber küçücük elleriyle merdivenin yere basan uçlarını tutmak isteyince tam gerçekleşmek üzere olan kutsal amacının karşısında engelden de hiddetlendi ve kızı adeta azarlar gibi "Çekil oradan," dedi. "Durup dururken kendini tehlikeye mi sokacaksın? Aşağıdan tutmanın ne faydası var ki?" Cevher yukarıda birkaç dakika daha durup dinlenmek zorunda kaldı. Fakat vakit geçiyor, fırsat kayboluyordu. Binbir zorlukla çıkıp da ucuna gelince dalları çıkarıp sökmeye uğraştığı panjurun öteki eliyle kenarını tutması sayesinde yerinden kımıldamayan bu merdiven o dakikada gözüne canlı bir yaratık, hain bir kurtarma aracı gibi görünüyordu. Pencereden aşağı doğru bakarak merdivene "Ejderha, bırak beni, ben Dilber'i kurtaracağım," diye söyleniyordu. Fakat yukarıda durup söylenmene ne faydası vardı? Her geçen saniye kendileri için zarardı. Hem kendisi hem de Dilber mahvolacaktı. Amaca doğru yükselmek demek olan bu inişte hiç değilse kurtulmak ve kurtarmak ümidi vardı. Büyük bir azim ve gayretle tekrar inmeye başladı. Birinci, ikinci basamakları indi. Üçüncü basamağa ayağını basacağı sırada yine dizleri titremeye başladı. Dengesi bozulduğu için biraz sallanmaya başlayan merdivene hafif bir baş dönmesiyle sıkı sıkıya sarılarak durdu. Bir ayağını dördüncü basamağa basıp ötekini de beşinciye atmak üzereydi. Ne olduysa işte o anda oldu. Uçları pencere kenarından kurtulan merdiven şaha kalkmış bir ejderha gibi havada doğruldu. Sonra birden arkaya doğru devrildi. Zavallı Cevher, fedakar Cevher, şimdi toprağın üzerinde upuzun yatıyordu. Dilber derin bir üzüntü ve büyük ıstırap içinde kurtarıcısının yanına koştu. "Ah zavallı Cevher, senin ölümüne ben sebep oldum," diye hem ağlıyor hem de eğilmiş alnından öpüyordu. Balını vücudunu geçici bir zaman için canlandırmış olacak ki Cevher yavaş yavaş gözlerini açarak fersiz bakışlarla kızın yüzüne baktı. Dilber başucunda hala ağlıyor ve "Benim temiz kalpli Cevherciğim, ah niçin kendini bu hale soktun. Benden ne iyilik görmüştün ki yolumda hayatını feda ettin diye dövünüyordu. Cevher titrek bir sesle aşkını ifade etti. Çünkü dedi, seni seviyorum. Dudaklarını alnımda hissettikten sonra artık ölsem de gam yemem. Zaten seni ilk gördüğüm zaman gözlerin kalbimde tehlikeli yaralar açmıştı. Zaten yaşayamazdım. Dilber Cevher'in başını elleri içine alarak tekrar alnından öptü. Ölüm o kadar korkunç, müthiş dakikalar geçiyordu. Cevher o öpüşlerin tatlı etkisi altında o kolların arasında can vermekten sonsuz bir lezzet duyuyormuş gibi kendini büsbütün bırakarak mı? Ben çok rahat ve mesut ölüyorum. Fakat sen mahvolacaksın. Durma, kaç. Ah, kaç. Yarın İstanbul'a vapur var diyebildi. Arkasından da son bir gayretle ilave etti. Biletin cebimde, oradan al. Bu temiz kalpli Afrika çocuğu galiba hayatı boyunca bu kadar bahtiyar olmamıştı ki beyaz sanılacak derecede rengi uçmuş çehresiyle kendini Dilber'in kucağında görünce ölümün her saniye biraz daha yaklaşmasından ileri gelen bir takatsizlik içinde hafifçe aralayabildiği gözleriyle Dilber'e hazin hazin bakıyordu. Bu hasret dolu bakışlarda ne manalar yoktu. Uçmak üzere olan ruhu göklerde değil Dilber'in saçları arasında yuva yapmak istiyordu. Can çekişme denilen o korkunç, o müthiş son dakika Cevher'in yüzünde görünmeye başladı. Derin bir ölüm sessizliği. Bir iki dakika süren bu derin sessizlik yüzyıl kadar heybetli ve uzundu. Cevher'in gözleri kızın yüzünde sabit bir noktaya dikildi. Öylece hareketsiz kaldı. Cevher ölmüştü. Bölüm 19. Zavallı talihsiz Dilber şimdi ne yapacaktı? Hiç tanımadığı, bilmediği koca bir şehrin ortasında büsbütün yapayalnız kalmıştı. Yalnız başına bir sokaktan bile geçemezken Thais'te bile kime gidecek, kimin kanadı altına sığınacaktı? Tekrar konağa dönmek de imkansızdı. O koca koca demir kapıların hepsi kapalıydı. Açık bile olsa bunu yapamazdı. Tekrar konağa dönmek, kendi ayağıyla o ırz düşmanı herifin şehvet kucağına düşmek, bunu hiç hatırına bile getiremezdi. 5-10 dakikadan beri kucağında duran, gitgide soğuyup katılaşan ölüyü yavaşça yere bıraktı. Kendisini esirlikten kurtarmak için hayatını feda eden bu vefakar ve fedakar adamın yüzüne son bir defa daha şefkatle baktıktan sonra ağır ağır oradan uzaklaşmaya başladı. Nereye gidiyordu, ne yapacaktı? Bunu kendi de bilmiyordu. Ayakları nereye sürüklerse oraya gidecekti. İki tarafı büyük hurma ağaçlarıyla çevrili bu yeşil yolda ilerliyor, kafasının içindeki müthiş fikirlerin ıstırap yükü altında öne eğilmiş başı ile omuzlarının ön tarafına doğru dökülmüş perişan siyah saçları ara sıra ağaç yaprakları arasında görünen ay ışınları içinde daha da parlak görünüyordu. Ara sıra durup birkaç saniye düşünüyor, sonra yine yoluna devam ediyordu. Nil'e doğru gidiyordu. Nehrin kenarına gelince durdu. Sulara uzun uzun baktı. Nil kendisini sanki kucağına çağırıyor gibiydi. O şimdi ne suların çırpıntısını dinliyor ne de gecenin hüzün ve heybetini düşünüyordu. Kafasının içinde büsbütün başka bir düşünce vardı. İlk defa olarak başını kaldırıp kendisini kurtaracak bir ses işitmek istiyordu. O ses ki bundan bir yıl önce kendisine seni seviyorum demişti. Fakat şimdi uzaklarda, çok uzaklardaydı. Nehrin kenarına oturdu. Vücudunda soğuk bir ürperme hissetti. Kollarını birbirine kavuşturup öylece kaldı. En karanlık düşüncelere dalmıştı. O günlerde Nil'in şiddetle akan suları ayaklarının ucuna dokunuyordu. Etrafına bakındı. Galiba emanet edeceği bir sırrı, güvenle söyleyeceği son bir sözü vardı. Fakat kime söylemeli? Nehir merhametsiz, ağaçlar hissiz. Bulutların arasından sıyrılıp çıkmaya çalışan ay da kayıtsız ve kendi aleminde. Asa bir hareketle Nil'in coşkun suları içine atıldı. Şimdi ruhu yükseldikçe vücudu derinlere doğru iniyordu. Nil'in o soğuk, tehlikeli girdapları, doğu semaları kadar saf, aşk gibi masum olan Dilber'i birkaç defa derinliklerine doğru çektikten sonra akan coşkun suların üzerine çıkarmış, sürükleyip götürüyordu. Gecenin derin sessizliği içinde akıntılara tabi olan Dilber'in uzun siyah saçları suların üzerinde dalgalanıyor, ay ışınları güzel yüzünü aydınlatıyordu. Üzerinde ayın hüzünü ve donuk ziyasından başka bir renk bulunmayan o güzel çehrede bütün elemlerin, bütün ıstırapların artık ebediyen sustuğu, bütün sevda emellerinin ebediyen söndüğü görünüyordu. Nil'in o müthiş, o tehlikeli akıntıları bu zavallı Dilber'i, bu talihsiz esiri nereye götürüyordu? Hiç şüphesiz hürriyetine. Kitabın sonu. 22 Temmuz 2002.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 Korler Bölümü @ibb.gov.tr